Türkiye'nin homeopatlarını tanıttığımız programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Bikem Turanoğlu. Kendisi veteriner hekim. Hoş geldiniz Bikem Hanım.
Hoş bulduk.
Bugüne kadar 8 program yaptık. Bu 9.'sü. Ancak ilk kez karşımızda bir veteriner hekim konuğumuz oldu. Dolayısıyla bu bölümün özellikle evcil hayvan besleyen dinleyicilerimiz için çok ilginç olacağını düşünüyorum. Klasik sorumuzla başlamak istiyorum ben. Bikem Hanım, nasıl homeopat oldunuz?
Aslında bunun uzun bir hikayesi var. Ben ilk homeopatik kelimesiyle üniversite yıllarında bir bilimsel araştırma yaparken tanıştım. O dönemde Almanya'dan bir homeopatik preparat gelmişti ve yaptığımız çalışmada kullanmıştık. Ama o dönemde çok fazla ilgilenme şansım olmamıştı. Hem Türkiye'de homeopatinin bulunmaması hem de ilgi alanının değişikliği nedeniyle hayat beni çeşitli yollara götürdü. Fakülteden mezun oldum. Bir süre ilaç sektöründe çalıştım. Orada değişik pozisyonlarda görev aldıktan sonra günün birinde esasında ilk önce Reiki ile tanıştım. Bir işte önüne ayrılık olmuştu. Ve Reiki ile tanıştım. Reiki ile tanıştıktan sonra bana Reiki yapan hocam, bende bulunan bir kronik hastalık, bu polikistik over sendromu denilen ve Türkiye'de çok sık her iki kadından birinde yaklaşık bulunan bir rahatsızlık. Bununla ilgili olarak artık çok sıkıldım ve bunaldığım bir dönemde dedim ki homeopatiyle buna bir çözüm bulabilir miyiz? O da dedi ki elbette ki bunun bir çözümü var. Çünkü tıbbi olarak bunun maalesef bir çözümü yok. İlaçlarla ve hayatınızı böyle idame ettirmek durumunda kalıyorsunuz. Ben bir homeopatik anamnez görüşmesi yaptık ve görüşmeyi yapar yapmaz ben dedim ki evet, ben bunu mutlaka öğrenmeliyim. Bu mutlaka benim hayatımda olmalı dedim. Herhalde hayatımda hiçbir şeyi bu kadar tutkuyla istememiştim. Ondan sonra da hani tesadüf de bu ya, hayat, bir baktım İstanbul'da hemen bir homeopati eğitimim var. 2 hafta sonra hemen homeopati eğitimine başladım ve daha sonra 3 yıllık eğitim süreci başladı ve eğitim sürecini tamamladım böylece. Hani benim için çok değerli ve çok keyifli bir yola girmiş oldum.
Ne güzel. İstanbul'daki homeopati derneğinin eğitimini ben de aldım. Hı-hı. Bu eğitim homeopat olmaya yönelik bir eğitim ama özellikle hayvan hastalıklarını tedavi etmeye yönelik bir eğitim değil. Yani homeopat olmayı öğreniyorsunuz, homeopatin ilaçlarını tanıyorsunuz. Ama özellikle hayvanlarda görülen hastalıkları ya da işte kedilere, köpeklere, kuşlara nasıl bakılır gibi soruların cevabının spesifik olarak verildiği bir eğitim değil aslında.
Doğru.
Buna karşılık homeopatide hayvan hastalıkları, insan hastalıkları ayrı ayrı tedavi edilir diye bir branşlaşma da yok. Siz öğrendiklerinizi Doğru. nasıl birleştirdiniz ve adapte olduğunuz da bir veteriner hekim olarak hayvanlara homeopati uygulayabilir oldunuz homeopati öğrendikten sonra?
Eğitimim sırasında ve eğitimden sonra yurt dışında bayağı homeopati seminerlerine katılmıştım. Orada beraber karşılaştığım başka veteriner hekimler bu konuda bana yardımcı oldular. Ve onların önerileriyle değişik kaynaklara ulaştım. Ve bu sayede hani homeopatiyi nasıl hayvanlara da adapte edebileceğimizi, normal var olan muayenelerin içinde nasıl yapabileceğimizi öğrendim. Bir de veteriner hekimlik şöyle bir meslek esasında. Şimdi biz hasta sahibinden, daha doğrusu hasta yakınından diyeyim, bir anamnez alırız normalde. Ama hasta yakını her zaman iyi gözlemleyemeyebilir. Doğru şeyleri bize aktaramayabilir. O yüzden biz de bir şüpheci bir yaklaşımda biz de o hayvanı gözlemleriz. Ve homeopati de esasında böyle. Evet, bir bilgi alıyoruz, doğru. Ama bazen hastanın yakını bunu fark etmeyebiliyor. Bizim çok iyi gözlemci olmamız gerekiyor. Bizim var olan bu bildiğimiz bilgileri de beraberinde kullanmamız gerekiyor. Teşhislerde veya işte hayvana yapacağımız şeylerde. Ben de bunu hem yurt dışında aldığım bu seminerlerdeki bilgilerle hem de diğer kaynaklarla beraber var olan da eğitimle beraber birleştirdim.
Benim konudaki tecrübem çok kısıtlı ama duyduğum örneklerden biri izleyicilerimize ilham versin diye paylaşmak istiyorum. Mesela bizim homeopat hocalarımızdan birinin kendi kedisi cam önünde oturmayı çok seviyormuş sağlık durumu bozulduğunda. Bizim de açık havayı çok sevenlerin kullandığında kendini iyi hissettiği ilaçlarımızdan biri Pulsatilla.
Evet.
Bu gözlemiyle kediye Pulsatilla verince kedi de iyileşmiş. Burada zannediyorum ortak olan şey, yani hastayla işte bir hayvanda olduğu gibi konuşamasak ve onun duygularını, korkularını vesairesini öğrenemesek bile yine yediğini içtiğini gözleme şansımız var. Davranışlarını gözleme şansımız var.
Evet.
Ve bunlar da bize homeopatik materyal medikada anlatılan bilgiler olduğu için bazı ipuçları sağlamış oluyorlar.
Aynen öyle. Çok doğru.
Ben yine de tabii her alanın, yani işte çocuk doktorlarının çocuklarda, veteriner hekimlerinin hayvanlarda belli alanda gözlem yeteneklerinin daha özelleştiğini düşünüyorum. Yani Evet, bütün homeopatlar homeopatiyi öğreniyorlar ama insan üzerinde çalıştığı konuyu daha iyi öğreniyor. Dolayısıyla bir hayvanın hastalığı tedavi edilecekse bunu aslında herhangi bir homeopat yerine veteriner hekim, homeopat üzerinden çözmeye çalışmak daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta hayvan evet. patolojilerini ve hastalıklarını zaten veteriner hekimlikten gelen bilgiyle biliyorsunuz. Ne, yani karşınızdaki problemin ne olduğunu biliyorsunuz her şeyden önce.
Evet. Aynen öyle. Çok doğru.
Peki hayvanlarıyla ilgili sağlık şikayeti olan kişileri ne önerirsiniz? Yani ne zaman kendi başlarına bir şeyler yapsınlar hayvanlarıyla ilgili ve ne zaman ya artık bunu benim mutlaka bir veterinere götürmem lazım desinler. Bir de bunu ya bunu mahalledeki herhangi bir veteriner halleder ölçeğiyle ya benim bunu galiba artık bir homeopat veterinere götürmem lazım ölçeği yani size göre nasıl? Yani hayvan sahibi ne zaman işte evden çıkıp bir tedaviye ihtiyaç olduğuna karar versin ve ne zaman hani mahalledeki herhangi bir homeopata mı yoksa şey herhangi bir veteriner hekimi mi yoksa bu normal bir şeydi bunu homeopata götürün kısmını nasıl yani hangi kriterlere göre siz?
Öncelikle hani şunu belirtmeliyim ki normalde esasında evcil hayvanınız hani sağlıklı olduğu zaman ne olur? İştahı yerinde olur, keyfi yerinde olur. İşte sizinle oyunlar oynar ve her zamanki rutin davranışlarını sergiler. Hastalandığını nasıl anlıyoruz? En başta iştahını kaybetmeye başlıyor ya da yeme içmesinde bir bozukluk meydana geliyor ve keyfi bozuluyor. Bunu hemen zaten hastanın yakını gerçekten çok rahatlıkla algılayabiliyor. Bu süre yaklaşık olarak 3 günü geçtiğinde esasında o zaman bir veteriner hekimi mutlaka başvurulması gerekiyor. Ama tabii burada iyi bir gözlemlemek gerekiyor hayvanı. Yani hani şöyle bakılması gerek bence. Eğer burada var olan hastalık ilk defa olmuşsa evet belki hemen ilk başta çok akut bir durumsa bir kliniğe başvurulabilir. Ama bu tekrarlayan bir durumsa yani hani bizim homeopati dediğimiz periyodiklik bir durumu varsa ya da artık kronikleşmişse mutlaka bir veteriner homeopat hekime göstermelerini tavsiye ediyorum. Günümüzde hayvanlarda insanlar gibi esasında çok fazla kronik hastalık oluşmaya başladı. Kalp hastalıklarından tutun, kanser, sindirim sistemi bozuklukları bunların en başında gelmekte esasında. Ve şu anda yapılan tedaviler maalesef çok sınırlı ve çok kısıtlı. Ancak hayvanın diyetini değiştirebiliyorsunuz, bir takım alopatik tedaviler uygulayabiliyorsunuz ama herhangi bir çözüm alamıyorsunuz. Hele bu tip şeylerde mutlaka bir veteriner homeopata başvurmalarını öneririm.
Ben hayvan dostları arkadaşlarımla şunu gözlüyorum. Sürekli kuru mama veriyorlar. Yani işte evet. Hayvanları sevdiğini iddia eden hayvansever dostlarım sürekli olarak bu mama satan yerlerden cornflakes'e benzer kahverengi kuru toplar var. Onları alıp veriyorlar.
Doğru.
Ben bir dönem pratikliği nedeniyle ben de kahvaltıda çok cornflakes yedim. Fakat sonra sağlığım bozuldu. Yani artık yemiyorum. Ya bu doğru bir şey mi? Yani kolay, hijyenik, pratik falan filan ama yani bir hayvanı 7-24 böyle kuru mamayla beslemek doğru mu?
Aslında dediğiniz gibi pratikliğinden dolayı birçok kişi bunu tercih ediyor. Hani şöyle diyebiliriz, şu anda mamaların içine bakıldığında işte o hayvan için gerekli, yaşına, ırkına göre hatta gerekli olan işte protein miktarı, karbonhidrat miktarı ya da lif miktarını alabildiğini görüyoruz. Ama bir yerden sonra, bir noktadan sonra bakıyoruz ki özellikle sindirim sistemi problemlerinin en büyük kaynağı esasında maalesef bu mamalar oluyor. Her ne kadar bu çok kabul edilmek istenmese de bu oluyor. Aslında hayvanlar da biz ne yersek onları yiyebilme kabiliyetine sahipler. Yani ben bir köpek sahibiydim. Benim köpeğim benimle beraber 20 yıl yaşadı. Ve gerçekten biz ne yersek o uyuyordu. Kesinlikle bir kuru mama veya herhangi bir şey almadı. Çok da sağlıklı bir şekilde hayatına devam etti. Son dönemine kadar, en son dönemde artık yaşlılığa bağlı bir takım rahatsızlıkları oldu. Ve o dönemde ben maalesef homeopatiyi tanımıyordum. Tanısaydım belki bir 20 yıl, 25 yıla çıkabilirdi. Ama buna rağmen hani oldukça sağlıklı bir yaşam, herhangi bir kronik problemi olmadan çok sağlıklı bir yaşam sürdürdü. Açıkçası bu kuru mamalar maalesef ister istemez bir süre sonra bu tip rahatsızlıklara neden olabiliyorlar. Ve hatta şu anda piyasada işte ne bileyim idrar yolları problemlerinde, sindirim sistemi problemlerinde, işte kardiyolojik problemlerde kullanılan İlaçlı mama adı altında da bir takım mamalar var. Evet bunlar bir süre stabil tutsalar da yine aslında çalışma mantığı alopatik ilaç gibi oluyor diyebiliriz sonuçta. Bir stabilite sağlayıp herhangi bir tedaviye yönelik bir şey maalesef gerçekleştirmiyorlar.
Peki başka bir konuya geçmek istiyorum. Kısırlaştırma konusunda ne düşünüyorsunuz?
Vallahi kısırlaştırma konusu esası biraz değişik bir konu. Aslında hayvanlar doğalarındayken kısırlaştırma gerçekten hani çok da gereksiz bir şey. Ama biz evlerimize bakmaya başladığımız hayvanlara, erkek olsun, dişi olsun, o hayvanların esasında doğalarından koparmış oluyoruz. Ha, bunu yapmasak, bu ayrı bir tabii tartışılacak kısım. Yani yapmasak da sokaklarda mı yaşasın bu hayvanlar diye bir görüş de var. Elbette ki değil. Ama yani hayvanların bu güdülerini de esasında engelleyemiyoruz bir yerden sonra. Bir yerden sonra hastanın yakını gerçekten çok rahatsız olmaya başlıyor. Evdeki kokulardan, evdeki seslerden diyeyim, hayvanın yapabileceği, çıkarabileceği şeylerden çok rahatsız olmaya başlıyor. Yani bu biraz ortada bir şey esasında. Hani hormonal yönden baskılamak da doğru değil hayvanı, genç hayvanları özellikle. Zaten erişkin hayvanları da, erişkin hayvanlar hani belli bir yaştan sonra yapılıyor bu. O yüzden bu biraz çok ortada bir konu. Yani buna çok dikkat edilerek, aslında ben normal olarak tasvip etmiyorum. Hani olmasından da yana değilim. Ama bir yandan da o hayvana gerçekten o doğasını veremiyorsak da orada bir sıkıntı olmuş oluyor maalesef ki. Maalesef ki.
Peki kısırlaştırma işleminin bizatihi kendisinin hayvanın sağlığını bozduğu durumlar var mı? Yani yaşamadığı özellikten dolayı hem sahibi hem hayvanın kendisi acı çekiyor mutlaka. Ama hani kısırlaştırdığımız için hayvanı hasta ediyor olabiliyor muyuz?
Aslında olabiliyor. Şöyle oluyor. Kısırlaşan her hayvan mutlaka kilo alıyor. Çünkü niye? Hormonları ortadan kalktığı için. Yani hem östrojen, androjen gibi hormonlar ortadan kalktığı için maalesef kilo almaya başlıyor bir yerden sonra. O da bir risk bir yandan da. Mümkün olsa da bahçeli evlerimiz olsa hepsinde, hem hayvanlarımız gidip çıkıp bahçelerde yaşayabilse hem de bizimle beraber olabilse gibi böyle bir seçenek keşke olsa. Ama tabii kısırlaştırmamak doğal hali en doğrusu bence.
Şimdi tekrar biraz daha homeopatiye geliyorum.
Tamam.
Hayvanlara homeopatik ilaçları nasıl veriyoruz? Yani içme sularına mı katıyoruz, ağızlarına mı veriyoruz, ne yapıyoruz? Hayvandan hayvana yöntemler değişiyor mu?
Genellikle tabii oral yolda, yani ağız yoluyla uyguluyoruz ve içme sularına katıyoruz. Bildiğiniz gibi plastik veya cam bir kapta remediyi eritiyoruz ve önüne veriyoruz. Ama işte hayvanın durumu eğer çok ağırsa, bazı durumlarda hiç yeme içmesi kesilmiş oluyor o hayvanın. Hiçbir şey almak istemiyor. Böyle durumlardaysa aynı şeyi sprey şeklinde verebiliriz. Mesela yani alırız onu, bir sprey şişesine koyup ağız mukozasına gelecek şekilde sprey şeklinde de uygulayabiliyoruz. Bu da çok pratik ve oldukça rahat bir yöntem.
Peki benim hınzır bir arkadaşım var. O sordu. Her şeyse yayından çıkaracağız ama. Yani varsa cevabı herkese öğrensin. Şimdi evinde balık besleyenler var biliyorsunuz. Ve balıklar suda yaşıyor. Ve balık hastalıklarında ilacı nasıl veriyoruz?
Güzel soru. Valla açıkçası bu konuda hani balık hastalıklarıyla ilgili tecrübem olmadı ama akvaryumlarda mutlaka bir ayrı kısımlar oluyor. Yani bir ayırabiliyoruz o balıkları. Orada ayırıp da o balığı tek başına, zaten bir kere şeyi belirlemek gerekiyor. Enfeksiyon kaynağını belirlemek gerekiyor. Oradaki hastalık neden kaynaklanıyor? Atıyorum su değiştikten sonra mı oldu? İşte bir bitki eklediniz akvaryuma, orada mı oldu? Hani neden kaynaklanıyor? Bir onu bulmak gerekiyor. Onu bulduktan sonra da o hasta olan balığı ayırmamız gerekiyor. En azından bir süreliğine. Onun içinde bulunduğu suya verebiliriz. Zaten o kısa sürede mutlaka kendini toparlayacaktır. Bir de hayvanların şöyle bir güzel tarafı var. Biz insanlara göre diyeyim. Bence ben bunu doğanın bilgeliği diyorum gerçekten. Çok hızlı iyileşiyorlar. Yani bizim belki haftalarla alan veya işte ne bileyim bazen bir ayı bulan iyileşmemiz, bir konudaki iyileşmemiz, onlar da günleri, saatleri bulabiliyor. İnanılmaz hızlı derecede sonuç alıyoruz. Çok çok. Ya ben buna doğanın bilgeliği, artık inanılmaz düzen diyorum. Gerçekten çok hızlı sonuç alıyoruz.
Şimdi veteriner hekim deyince aklımıza hemen mahalledeki veteriner hekimler geliyor. İşte evinde hayvan besleyen, kedi, köpek, kuş besleyenlerin ilk durağı akla geliyor. Halbuki çiftçilik denen bir kurum var ve hayvan yetiştiriciliğinde de hayvan sağlığıyla ilgilenen veterinerler var. Bu da insanların yediği, içtiği gıdaların sağlığıyla veteriner hekimliğin çok yakın bir bağ olduğu anlamına geliyor aslında. Dolayısıyla ben buradan şöyle bir yere geçmek istiyorum. Çiftçilikte, yani sürü hayvancılığında, işte koyun yetiştiriciliğinde, keçi yetiştiriciliğinde, inek yetiştiriciliğinde veteriner hekimin bir de homeopat olmasının nasıl bir avantajı var çiftçi için, veteriner hekim için, o hayvanların etinden, sütünden, yumurtasından beslenen insanlar için? Biraz bu konuya değinmek istiyorum.
Tabii. Şimdi Evet, dediğiniz gibi veteriner hekimlik esasında sadece hani bu bizim pet hayvanları dediğimiz kedi köpek gibi evcil hayvanlara bakan bir meslek grubu değil. Aslında çok geniş bir alana sahip. Biraz önce bahsettiğiniz gibi büyükbaş hayvanlar işte keçi, sığır gibi bizim hani günlük tüketimimizde tavuk gibi hayvanların hem yetiştirilmesi hem sağlıklarından sorumlu. Aynı zamanda gıda hijyeninden sorumlu bir meslek grubu veteriner hekimlik. Yani o diyelim ki etler kesildikten sonra işte mezbahaya geldikleri sırada falan veteriner hekimleri mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Veya işte büyük marketlerde veteriner hekimler gıda kontrolörü olarak esasında bulunuyorlar gibi topluma yönelik çok ciddi bir sorumlulukları var. Hani burada baktığınızda çiftçilerin veya işte bu tip alanda çalışan veteriner hekimlerin nasıl bir avantajı olabilir derseniz esasında en büyük problem antibiyotik kalıntısı en basit baktığımızda. Çünkü bu hayvanlar hani bu bir ticaret baktığınızda ve ticaret için hayvanların işte normal sağlıklı bir şekilde büyümesi ve sağlıklı bir şekilde uygun zamanda işte ticari olarak kesime gönderilmesi gerekiyor. Ama bu arada hayvan hastalanabiliyor ve bu durumlarda antibiyotik kullanılıyor. Bu antibiyotiklerin de belli bir süresi var, bir kalıntı süresi var. O sürenin sonunda o hayvanın insan sağlığı için tüketime sunulması gerekiyor. İşte burada hem veteriner hekimlere hem de yetiştiriciye büyük bir şey düşüyor. Çünkü dünyadaki insanlardaki antibiyotik direncinin en büyük sebebi esasında bu hayvanlardaki antibiyotik kalıntıları. Sadece Türkiye değil birçok ülkede aynı problem söz konusu. Hatta geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yapılan bir açıklamada diyorlar ki biz bundan sonra büyükbaş hayvanlarımız için homeopatik remediler kullanalım ki buradaki antibiyotik direncini de ortadan kaldıralım. Hani ve insan sağlığına da katkımız olsun gibi bir şu anda bir düzenleme getirmeye başladılar. Burada gerçekten bu tip veteriner hekimlere çok önemli bir pay düşüyor.
Yani hayvanlar, endüstriyel çiftçilikteki hayvanlar hastalandığında onlara antibiyotik vermiyoruz. Onun yerine homeopatik ilaçlarla onları tedavi ediyoruz. Böylelikle evet, vücutlarında hiç antibiyotik kalıntısı kalmamış oluyor. Değil mi?
Böyle. Aynen öyle. Evet, aynen öyle. Üstelik bu ekonomik olarak da çok iyi bir yöntem baktığınız zaman. Hani homeopatik remedilerin maliyetlerini düşündüğünüzde. Çünkü dediğim gibi bu bir ticari durum. Ve burada ilacın da maliyeti önemli. Bu gerçekten maliyet ekonomik oluyor.
Burada bir tüketici olarak merak ettiğim bir şeyden sormak istiyorum. Antibiyotik kullanımının bir nedeni hayvanları enfeksiyonlara karşı dirençli kılmak ya da işte yakalanmışsa tedavi etmek. Fakat hayvanların kolay semirmesi için de sağlıklı hayvana da antibiyotik verildiğine dair bir şeyler duymuştum. Aslında var mı bunu?
Aslında doğru, evet, öyle bir durum söz konusu. Bazı antibiyotiklerin anabolizan dediğimiz etkileri var. Ve bu etkileri esasında hızlı kilo almalarına, işte hızlı büyümelerine sebep olabiliyor. Bunlar tabii şu anda bakanlığın kontrolünde, yani hayvanlarda böyle rastgele istediğiniz gibi, hele bu kayıtlı hayvanlarda rastgele ilaç da kullanamıyorsunuz. Eski zamanlarda bu gerçekten çok sık yapılan bir şeydi. Fakat son yıllarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu konu üzerine çok ciddi çalışmalar yapıyor ve çok ciddi kontrollere gidiyor. Ama ne bileyim, hani küçük yetiştiriciler ya da işte kayıtlı olmayan yetiştiriciler belki bu tip yöntemleri halen kullanıyor olabilirler.
Bunları öğrenmek güzel oldu. Sağ olun. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Evcil hayvanlarda değindiğimizin aynısı ama şimdi endüstriyel çiftçilik bacağında da değinmek istiyorum. Şimdi tabii ki süt üretimi için hayvanın sürekli hamile kalması gerekiyor. Yani sütü içerken evet, bu aklımıza çok sık gelmiyor belki ama doğru, yani yine doğru, süt vermesi olması gerekiyor. Devamlı süt üretimi aynen, için de hayvanın hem süt verimini artıracak şekilde beslenmesi gerekiyor hem de sürekli hamile bırakılması gerekiyor. Doğru. Bunu veteriner arkadaşımdan birinden, yani hayvanların gerekirse suni olarak ama sürekli olarak hamile bırakıldığını ve arka arkaya hamile bırakıldığını ki işte devamlı artık hani kesilecek hale gelene kadar süt versinler falan diye zorlandığını öğrenmiştim. Bu da aslında besi hayvancılığında kar uğruna yapılan ama gıda kalitesi açısından tüketimin çok da razı olmaması gereken, göz yummaması gereken gerçeklerden biri olarak aklımın bir kenarına yazmıştım. Bu konuda eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Doğru. Endüstriyel süt yetiştiriciliği deniyor o kısma. Endüstriyel süt yetiştiriciliğinde hayvan gebe kalıyor. İlk sene değil ama buzağısı olduktan sonra süt veriyor ve o sütün kesilmemesi için yine gebe bırakılıyor. Suni tohumlama denilen yöntemlerle artık eskiden bilirsiniz köylerde bir tane bir kişinin boğası olurdu. O boğa bütün ineklerin hani kocası olurdu. Ama şu anda artık suni yöntemlerle, suni tohumlama denilen yöntemlerle bu işlem sağlanıyor ve maalesef gerçekleşiyor. Aslında bu biraz çok da doğru olmamakla beraber hani endüstrileşmenin getirdiği, hani insanoğlunun ihtiyaçlarının artmasına bağlı olarak gelişmiş bir yöntem. Çok doğru mu dersiniz? şu anlık düzen bu maalesef ki. Şu an hani buna alternatif bir şeyler üretilmeli ya da insanların hani süt yerine daha uygun bir protein kaynağına doğru kayması, kaymaya yönlendirilirse belki hani bu durum daha bertaraf edilebilir hale gelir. Ama maalesef şu anlık durum bu. Ve hadi bu da içtiğimiz sütlerin kalitesini esasında oldukça etkiliyor. Hani orada iyi beslenme önemli, hayvanın durumu önemli. Birçok önemli faktör var maalesef ki. Yani bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor.
Şimdi tekrar size dönmek istiyorum. Siz sonuçta veteriner fakültesi bitirmiş, veteriner hekimsiniz. Aynı zamanda İstanbul'daki Homeopati Derneği'nin homeopati eğitimini bitirerek homeopat oldunuz. Bir taraftan insan hastalara da homeopat olarak bakıyorsunuz. Değil
evet,
mi?
Doğru, doğru. Çok doğru.
Şu anda size hem hayvan sahipleri hayvanlarıyla ilgili olarak gelebilirler. Hem de hayvan sahibi olsalar da olmasalar da kişiler kendi hastalıkları için gelebilirler.
Çok doğru. Aynen öyle. Şöyle dediğim gibi veteriner hekimlik esasında tıbbi bilgi ve birikim olarak oldukça geniş bir alana sahip. Biraz önce bahsettiğim gibi evet biz fakülte eğitiminde hayvanlara yönelik eğitim alıyoruz bir yandan ama insanlara yönelik de eğitim alıyoruz. Her ne kadar hani uygulama alanımız olmasa da bu anlamda hayvanların metabolizmasıyla esasında insanların metabolizması da birbirine çok benzer. Ciddi anlamda benzerlik de gösteriyor. Bir de ayrıca ben üniversiteden sonra bir süre ilaç sektöründe çalıştım. Yani bayağı bir 8-10 yıl kadar. Bu da bana değişik hekimlerle beraber olma, hekimlerin bakış açılarını kazanma, üniversitelerle çalıştım. Onlarla beraber hani hastalara yaklaşımlarını görmem açısından çok büyük bir tecrübe sağladı bir anlamda. Veya insanlara özgü hastalıkları daha rahat anlamamla, daha rahat tanımamla gerçekten çok ciddi bir bana tecrübe sağladı. Hani o yüzden hem insanlarla ilgili olsun hem evcil hayvanlarla ilgili olsun hani bu konuda rahat birçok şeyi aldığımı ve tecrübelerimi herkese rahat yansıtabildiğimi düşünüyorum.
Ben bir anekdot olarak yine hem insanlara hem hayvanlara bakan bir homeopattan alıntı yapacağım. Kitaplarını da çok severek okudum. Şimdi emekli olmuş bir Fransız asıllı Amerika'da yaşayan homeopat var. Luke Shepherd. Konsültasyon ücretleri bayağı yüksekti. $700 hasta bakıyordu. Fakat şöyle bir fiyatlandırması vardı. Yani $700 değil de $1500 demişseniz 4 kişilik bir aileye komple bakıyordu. Ve hani iki yetişkin, iki çocuk veya işte bir çocuk, bir evcil hayvan falan ayrımı yapmıyordu. Yani hani 4 kişiye bakarım. Hani çocuk mu, evcil hayvan mı karışmam. Hani senin ailen nasılsa, hani kimi getirmek istiyorsan şeklindeydi. O öyle formüle etmişti. Yani bütün aileye bakıyordu. Sonra emekli oldu. Yani emekli oldu. Sadece kitap yazıyor şu anda. Birkaç kitabını çok severek okuduğum biri. Bana ilginç gelmişti.
Evet, oldukça ilginç gerçekten. Yani hayvan sahipleri, ben onlara hasta yakınları demeyi tercih ediyorum. Hasta yakınları gerçekten bir süre sonra beraber yaşadıkları evcil hayvanla bir aile oluşturuyorlar. O artık sizin için bir kedi veya bir köpek veya bir kuş değil. O gerçekten ailenize, işte ona ne isimle hitap ediyorsanız o bir birey oluyor. Hele uzun zamanda beraber geçiriyorsanız gerçekten sizin bir yerden sonra can yoldaşınız oluyor. Artık o kadar iyi tanıyorsunuz ki onu, gözünün bakışından, duruşundan veya işte bugün keyifsiz, bugün evet bugün çok keyifli ya, gayet güzel, bugün canı oynamak istiyor veya halinden oldukça memnun falan gibi yorumlar yapıp gerçekten çok ciddi anlamda hani bir ailenize sanki bir çocuğunuzmuş gibi onu esasında alabiliyorsunuz. Ben hep şey derim evcil hayvanlar için, onlar 2 yaşına kadar büyümeyen bir çocuk esasında ama hani 2 yaşında kalıyorlar onlar büyümemekte. 2 yaşında kalıyorlar, daha da büyüyüp gitmiyorlar, yukarıya gitmiyorlar şeklinde diyorum. Gerçekten bir süre sonra yaşadığınız hayvanlarla özdeşleşiyorsunuz. O sizin huyunuzu alıyor, siz onun huyunu alıyorsunuz. Beraber bir yaşamı sürdürüyorsunuz.
Peki şöyle bir şey gözlemlediniz mi hiç? Sahibiyle aynı hastalığa yakalanmış bir evcil hayvan veya önce evcil hayvanın hastalanması ve ardından sahibinin benzer semptomlarla benzer şikayetleri gösterdiği durumlar hiç karşınıza çıktı mı?
Aslında oluyor. Hani direkt birebir karşıma çıktı diyemem ama daha doğrusu homeopatik anlamda çıkmadı ama daha önceki tecrübelerimde yani klinisyenlik tecrübelerinde çıkmıştı gerçekten de. Mesela işte ilk önce bir kedisi olan bir hasta vardı. Önce kedisi kanser oldu. Ciddi anlamda meme tümörleri falan gelişti. İşte ameliyatları oldu falan. Bunlardan bertaraf edildi. Fakat daha sonra hasta sahibinin, hasta yakınında da aynı şey olduğunu gözlemledik. Yani aynı meme tümörleri onda da vardı. Hatta bir böyle, nasıl diyeyim, halk arasında bir tabir vardır. Çok, belki birçok hasta yakını bilirler bunu. Özellikle kediler için söylüyorum. Kediler işte, tabii bu bir batıl inanç, bir tür de batıl inanç bir yandan. Gerçekten o kişinin hastalığını hani evde var olan bir hastalığı almak veya bunun gibi bir takım şeyler yapmak gibi bir misyonları olduğu da söylenir. Hani ne kadar doğru yanlış tabii ki tartışılır bu ama yine de kendine göre onların da böyle bir şeyleri olduğuna inanıyorum ben de. Yani görebiliyoruz çünkü. İlk önce hayvanda görüyoruz aynı şeyi, daha sonra bir süre sonra hastanın yakınında görebiliyoruz aynı şeyi. Ankara'da da bir veteriner homeopati derneği var. Bu veteriner homeopati derneği şu anda Türkiye'de bulunan esasında ilk dernek. Onlar bir eğitim süreci planlıyorlar bildiğim kadarıyla. Şimdi İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde de, yani mezun olduğum fakültede, Fransa'dan bir veteriner hekim homeopat getiriyor ve ara ara ufak seminerler düzenliyor. Bu yıldan itibaren de bu seminerleri daha düzenli olarak bir eğitim şeklinde düzenlemeye başlayacaklar.
Bunlar tabii çok güzel haberler. Ben şimdi şeyi sormak istiyorum. Kendi hayvanına, kendi başına ufak tefek homeopatik yardım yapmak isteyen hayvan sahipleri ne yapsınlar? Bir de tıpkı sizin gibi veteriner olup, ya ben homeopati de öğreneyim, işte kliniğimde bir miktar kullanmaya başlayayım diyenler ne yapsınlar? Bu iki tarafa yol göstermek için bize neler söyleyebilirsiniz?
Bildiğiniz gibi homeopati dernekleri var ve homeopati dernekleri artık veteriner homeopati ile ilgili de eğitimler düzenlemeye başladılar. Özellikle acil konularda. Benim tavsiyem hem meslektaşlarıma hem de hasta yakınlarına yönelik veteriner homeopati acil seminerlerini takip etmeleri ve bu seminerlere katılmalarıdır. Orada en basitinden hani bir travma durumunda ne yapılabileceği ya da ufak bir zehirlenmede ne yapılabileceği, ufak bir enfeksiyon durumunda ne yapılabileceği konularında çok rahat bir eğitim alabilirler. 2 günlük bir eğitim alabilirler ve bu da çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda pratiğe de çok faydası olacaktır.
Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki
ben teşekkür ederim.
Hayvan besleyen hayvanseverler ya da kendilerine homeopat arayan, bazı şikayetlerinden homeopati ile kurtulmak isteyen kişiler için çok faydalı röportaj oldu. Aynı zamanda veteriner hekimliğin beslenmemizde de çok önemli bir rol aldığının farkındalığını da değinmiş olduk. O da çok önemli bir detay olarak benim dikkatimi çekmişti. Çünkü yani normal algımız o değil. Yani hani insan hasta olunca doktora gider, hayvan hasta olunca veterinere gider. Tavuk da markette satılır şeklinde bir algımız var yani. Her iki o tavuk da bir yerden geliyor.
Aynen öyle.
O yüzden çok ben çok teşekkür ediyorum. Benim için de heyecanlı oldu. Çünkü dediğim gibi bu röportaj serisinde röportaj yaptığım ilk veteriner hekimsiniz. Benim için de o yüzden heyecan verici ve yeni bilgilerle dolu bir röportaj oldu. Çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Umarım bu bilgiler herkes için gerçekten hem farkındalık açısından hem de yararlanma açısından faydalı olmuştur. First part of the journey, I was looking at all the life, and there were plants and birds and rocks and things, the sand and hills and rings. The first thing I met was a flower that was in the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I ran through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. 'Cause in the desert, you can't remember your name. 'Cause there ain't no one for to give you no pain. La la.
was run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life on the ground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. 'Cause in the desert, you can't remember your name. 'Cause there ain't no one for to give you.